Ayrım 11.
Sayfa 115. O gün her şey yolunda gitti. Onları pusuya düşürecek düşmanın ne sesini ne soluğunu duydular. Vahşi insanların dikkatli avcılarından bir bölük düşmana karşı siper vazifesi görmüştü. Böylece ne orklar ne de dolaşan düşmanlar tepelerdeki hareketten haberdar olacaklardı. Onlar kuşatılmış şehre yaklaştıkça ışık gitgide daha da loşlaştı. Süvariler uzun sıralar halinde insanların ve atların kara gölgeleri misali geçip gittiler. Her bölük bir vahşi orman adamı tarafından yönlendiriliyordu. Fakat yaşlı Gan kralın yanında yürüyordu. Harekete geçişleri umduklarından daha yavaş olmuştu. Çünkü bir yandan yürüyüp bir yandan atlarını çeken süvarilerin konakladıkları yerin gerisinde ve gizli taş araba vadisinden inerken sık ağaçlı sırtlarda yollarını bulması zaman aldı. Öncüler Amon Din'in doğu yakasının ardında uzanan ve dizi dizi tepeler arasında Nardol'den Din'e, doğudan batıya uzanan büyük bir boşluğu örten geniş gri çalılıklara vardıklarında gün akşama kavuşuyordu. Çok önceleri bu boşluktan çoktan unutulmuş olan araba yolu geçiyordu ve tekrar şehirden çıkıp Anorien'den geçen ana at yoluna bağlanıyordu. Fakat artık birçok insan nesli boyunca ağaçlar burada diledikleri gibi büyümüşler ve yol sayısız yılların yaprakları altında ufalanmış, gömülüp yok olmuştu. Yine de çalılıklar süvarilere açık çatışmaya girmeden önce son bir gizlenme ümidi veriyorlardı. Çünkü bunların doğusunda ve güneyinde kıvrım kıvrım tepelerin bir araya gelip de kale burçları gibi üst üste tırmanarak Mindurlin sırtlarının koca kütlelerini oluşturdukları çıplak ve kayalık tepeler vardı. Ötelerinde ise Anduin yolu ve ovaları uzanıyordu. Ön bölük durmuştu, diğerleri de taş araba vadisi uçurumundan dizi dizi çıkarak etrafa yayıldılar ve gri ağaçlar altındaki kamp yerlerine geçtiler. Kral komutanları toplantıya çağırdı. Eomer yolu kolaçan etsinler diye izciler yolladı. Ama yaşlı Gan başını salladı. At adam yollamanın faydası yok dedi. Vahşi insanlar kötü havada görülebilecek her şeyi gördü zaten. Biraz sonra gelip bana burada anlatacaklar. Komutanlar geldi. Sonra ağaçlar arasından yaşlı Gan'a Merry'nin onları birbirinden ayıramayacağı kadar çok benzeyen koncolos biçimli adamlar dikkatle çıktı. Garip gırtlaktan gelen bir lisanla Gan'a bir şeyler söylediler. Gan hemen krala döndü. Vahşi insanlar çok şey söylüyor dedi. Önce dikkatli olun, hala dinin gerisinde kampta çok adam var. Buradan bir saatlik yolda. Kolunu batıya kara işaret kulesine doğru salladı. Fakat taş halkın yeni surlarıyla burası arasında görünürde bir şey yok. Surlarda çok faaliyet var. Surlar ayaklı değil artık. Surları Gorgun yer gürültüsüyle ve kara demirden sopalarla yıkmış. Dikkatli değillermiş, etraflarına bakmıyorlarmış. Arkadaşları bütün yolları koruyor sanıyorlarmış. Sonra Gan garip gargara yapar gibi bir ses çıkardı, sanki gülüyor gibiydi. Güzel haberler diye haykırdı Eomer. Bu karanlıkta bile ümit yeniden pırıldıyor. Düşmanımızın tertipleri onun elinde olmadan bizim işimize yarıyor. Bu lanet olası karanlık bile bizim için bir örtü oldu. Ve şimdi de Gondor'u harap etme ve taş taş üstünde bırakmama arzusu içindeki orklar benim en büyük korkumu da ortadan kaldırmış oldular. Dış surlar uzun süre bize karşı dayanabilirdi. Şimdi esip geçebileceğiz eğer o kadar ileriye gidebilirsek. Bir kez daha sana teşekkür ederim ormanın Gan Buriganı dedi Theoden. Hem getirdiğin haberler hem de ettiğin kılavuzluk için bahtın hep açık olsun. Öldürün Gorgun'u, öldürün ork halkını, başka hiçbir söz vahşi insanları mutlu edemez diye cevap verdi Gan. Kötü havayı ve karanlığı parlak demirle kovun gitsin. ''Bunları yapabilmek için sürdük atlarımızı bunca ırak yola.'' dedi kral. ''Kalkıştığımız şey bu. Fakat neler başarabileceğimizi sadece yarın gösterecek bize.'' Gan Buriganyere çömelip diken diken kaşlarını toprağa değdirdi. Veda ettiğinin bir göstergesi olarak. Sonra ayrılmak istercesine ayağa kalktı. Fakat aniden değişik bir havayı koklayan bir orman hayvanıymış gibi şaşaladı. Gözlerine bir ışık geldi. Rüzgar değişiyor diye bağırdı ve bununla birlikte sanki göz açıp kapayıncaya kadar hem o hem de arkadaşları bir daha Rohan süvarileri tarafından görülmemek üzere karanlıklar içinde kayboldular. Çok geçmeden uzakta doğu tarafında davullar yeniden uzaktan uzağa gümbürdedi. Yine de ordunun içinde kimsenin gönlüne garip ve sevimsiz görünüşlü olsalar da vahşi insanların onlara ihanet edecekleri korkusu düşmedi. ''Artık kılavuza ihtiyacımız yok.'' dedi Elf Miferi. ''Çünkü ordunun içinde barış günlerinde Mundburg'a at sürmüş olanlar var. Ben bunlardan biriyim. Yola vardığımızda yol güneye doğru yön kasaba topraklarının surlarına varmadan 7 fersah daha önümüzde uzanacak. O yolun büyük bir bölümünde yolun her iki yanında da bol bol çimenlik vardır. Gondor'un ulakları en büyük hızlarını bu uzantıda yapmayı hesaplar. Bu mesafeyi büyük bir gürültü koparmadan çarçabuk aşabiliriz. O halde madem kötü olaylar bekliyoruz ve bütün gücümüze ihtiyacımız var dedi Eomer, şimdi dinlenip buradan gece ayrılmamızı, böylece gidişimizi yarın hava aydınlanacağı kadar aydınlandığında ya da beyimiz bize işaret ettiğinde varacak şekilde ayarlamamızı öneririm. Kral buna rıza gösterdi ve komutanlar ayrıldı. Fakat kısa bir süre sonra Elf Miğferi geri döndü. İzciler gri ormanın gerisinde rapor edecek bir şey bulamamışlar beyim dedi. İki adamdan gayrı, iki ölü adam ve iki ölü at. Dedi Eomer, ne olmuş? Şu beyim, bunlar Gondor'un ulaklarıymış. Biri Hirgon olabilir. En azından elinde hala kızıl ok varmış ama kafası kesilmiş. Ve bir şey daha var. İşaretlere göre öldürüldüklerinde batı yönüne doğru kaçıyorlarmış. Okuyabildiğim kadarıyla düşmanı daha o zaman dış surda bulmuşlar. Ya da geri döndüklerinde surlara saldırırken. Bu da iki gece önce anlamına gelir. Eğer adetleri olduğu üzere askeri menzillerdeki atları kullanmışlarsa, şehire varıp geri dönmüş olamazlar. Eyvah dedi Theoden, o halde Denethor bizim gelişimizi haber almamış, gelmemizden ümidi kesmiş olabilir. Sıkışanın gecikmeye tahammülü olmaz ama hiç yoktansa geç olması yeğidir dedi Eomer. Sonra belki de bu dar zamanda insanlar ağızlarıyla konuşmaya başlayalı beri kullandıkları bu eski atasözünün doğruluğu ilk defa tam anlamıyla ortaya çıkacaktır. Geceydi. Rohan ordusu yolun iki yanında yavaş yavaş ilerliyordu. Mindulin'in eteklerinden geçen yol artık güneye doğru dönüyordu. Uzakta, neredeyse tam önlerinde, kara gökyüzünün altında al al bir ışıltı vardı ve koca dağın yamaçları bunun önünde kapkara yükseliyordu. Pelennor'un Rammaslarına yaklaşıyorlardı ama gün henüz gelmemişti. Kral önden giden bölüğün ortasında sürüyordu atını, etrafında hanedanından adamlarla. Elf Miğferi'nin atçanları onları izliyordu. Merry, saklı Miğfer'in artık yerini terk ettiğini ve sonunda tam kralın muhafızlığının arkasına varıncaya kadar karanlıkta durmadan ileri gittiğini fark etti. Aniden durdular. Merry önünde insanların fısıltıyla konuştuklarını duydu. Neredeyse surlara kadar gitmiş olan öncüler geri dönmüştü. Krala gittiler. ''Çok büyük yangınlar var beyim'' dedi bir tanesi. ''Şehir olduğu gibi alevler içinde ve tarlalar düşmanlarla dolu. Fakat hepsi saldırıya gitmiş. Tahmin edebildiğimiz kadarıyla dış surlarda da çok az düşman bırakılmış. Onlar da hiçbir şeyi umursamıyor. Etrafı yakıp yıkmakla meşgul.'' ''Vahşi insanın sözlerini hatırlıyor musun beyim?'' dedi bir başkası. ''Barış günlerinde ben açık bozkırlarda yaşardım. Adım Witfara'dır. Hava bana da haberler taşır. Daha şimdiden dönmeye başladı rüzgar. Güneyden taze bir nefes geliyor. İçinde denizin yosun kokusu var. Belli belirsiz de olsa. Sabah yeni şeyler getirecek. Siz surları geçtiğinizde bu fena kokunun üzerinde şafak sökecek.'' ''Eğer doğruyu söylüyorsan Witfara, bugünlerin gerisindeki yıllarda huzur içinde yaşayasın.'' dedi Theoden. Yakınında olan hanedan mensuplarına dönerek ilk atçanlar arasından da birçok kişinin duyabileceği şekilde net bir sesle konuştu. ''Artık zamanı geldi yurtun süvarileri, Erol oğulları. Önünüzde düşman ve ateş var, yurtlarınız ise Irak, geride. Yine de ellerin cephesinde cenk etseniz de orada semeresini göreceğiniz zafer sonsuza kadar sizin olacaktır. Ant içtiniz, şimdi yerine getirin bunları beyiniz, toprağınız ve dostluğun birliği adına.'' Adamlar mızraklarını kalkanlarına vurdular. ''Eomer oğlum, sen ilk atçanları yönet'' dedi Theoden. ''Onlar kralın sancağı arkasından tam ortaya gidecek. Elf Miğferi, sen surları geçtikten sonra bölüğünü sağa yönelt. Grimbold, kendi bölüğünü sola götürsün. Geriden gelen bölükler de bu üç bölüğü izlesinler ellerinden geldiğince. Düşman nerede toplaşırsa orayı vurun. Başka planlar yapamayız. Çünkü henüz cephede neler olduğunu bilmiyoruz. Şimdi ileri, karanlıktan korkayım demeyin.'' Önü çeken bölüktekiler ellerinden geldiğince hızla sürdüler atlarını. Çünkü Witfara önceden ne hissederse hissetsin ortalık hala zifiri karanlıktı. Merry atta saklı miğferin arkasındaydı. Sol eliyle tutunmaya çalışırken sağ eliyle de kını içindeki kılıcını kurtarmaya çalışıyordu. Şimdi yaşlı kralın sözlerinin doğruluğunu acı acı hissediyordu. ''Öyle bir savaşta sen ne yapacaksın Meriadoc? Sadece bunu diye düşündü. Bir atlıya yük olacağım ve en iyi şartlarda dört nala giden atların ayakları altında ezilmeden oturduğum yerde oturmayı ümit edeceğim.'' Dış surların olduğu yere bir fersah kadar kalmıştı. Kısa bir süre sonra surlara vardılar. Merry için çok kısa bir süre olmuştu bu. Vahşi çığlıklar koptu, silahların şangırtısı duyuldu ama çok kısa sürdü. Surlarda eğleşen orklar hem azdı hem de şaşırmışlardı. Çabucak öldürüldüler veya savuşturuldular. Rammus'un kuzey kapısının yıkıntılarının önünde kral bir kez daha durdu. İlk atçan grubu kralın arkasına ve her iki yanına yaklaştı. Elf miğferinin bölüğü sağ tarafta olduğu halde saklı miğfer krala yakın bir yerde durdu. Grimbold'un adamları yana dönerek surların doğu tarafında biraz uzaktaki bir yarıktan dolanıp girdi. Merry saklı miğferin arkasından bakıyordu. Çok uzakta, belki 10 mil, belki daha uzak bir mesafede büyük bir yangın vardı, fakat bu yangın ile süvariler arasında en yakın noktası bir fersahtan daha uzak olan bir mesafede geniş bir yarımay şeklinde alevler yükseliyordu. Karanlık cephede bir şeyler daha seçilebiliyordu ama yine de ne sabahın umudunu görebilmiş ne de ister değişmiş olsun ister değişmemiş bir rüzgar hissedebilmişti. Artık Rohan ordusu sessizce Gondor cephesinde ilerliyor, aynı insanların güvenli zannettikleri bir bentin gediklerinden geçip kabaran bir sel gibi yavaş yavaş ama muntazaman akıyordu. Fakat kara komutanın bütün aklı ve iradesi tamamen düşmekte olan şehre eğilmişti ve henüz ona planlarında bir çatlak olduğuna dair ikazda bulunan bir haber ulaşmamıştı. Bir süre sonra kral adamlarını biraz doğuya doğru yönlendirdi, kuşatmanın ateşleri arasına ve dış cephesine gidebilmek için. Hala onlara meydan okuyan olmamıştı ve hala Theoden bir işaret vermemişti. Sonunda bir kez daha durdu. Şehir artık daha da yakındaydı. Havada bir yanık kokusu ve ölümün ağır gölgesi vardı. Atlar huzursuzlandı. Fakat kral Karyel'e üzerine oturmuş hareketsiz Minas Tirith'in can çekişmesini seyrediyordu. Aniden büyük bir kedere veya korkuya kapılmış gibi. Sanki büzülmüş, yaşlanıp küçülmüştü. Merry de üzerine dehşet ve kuşkunun büyük ağırlığının çöktüğünü hissetti. Kalp atışları yavaşlamıştı. Zaman sanki tereddütle asılı kalmıştı. Çok geç kalmışlardı. Çok geç kalmış olmak hiç olmamasından da kötüydü. Belki de Theoden yılacak, yaşlı başını eğecek ve tepelerde saklanmak için sıvışacaktı. Sonra aniden Merry de nihayet kuşku duymayacak biçimde hissetti. Bir değişim. Rüzgar yüzünü okşuyordu. Işık pırıldıyordu. Çok, çok uzakta güneyde yuvarlanan, sürüklenen bulutlar, ığrak gri suretler şeklinde belli belirsiz görülüyorlardı. Sabah bunların gerisinde uzanıyordu. Fakat aynı anda bir şimşek çaktı, sanki şehrin altındaki topraktan bir yıldırım yükselmiş gibi. Kör edici bir an için uzakta siyah ve beyaz göz kamaştırarak durdu. En uç noktası pırıldayan bir iğne gibi yükseldi. Sonra karanlık yeniden kapanırken tarlaların üzerinden koca bir bum sesi koptu. Bu sesle kralın bükülmüş sureti aniden doğruldu. Yeniden uzun boylu ve mağrur görünüyordu. Üzengileri üzerinde doğrularak yüksek bir sesle bağırdı. Orada bulunanların ölümlü bir adamdan daha önce duymadıkları bir berraklıkla. ''Uyanın, uyanın Theoden'in süvarileri. Kötülükler kapımızda, ateş ve katliam. Mızrak savrulacak, kalkan parçalanacak. Kılıç günü geldi, kızıl gün geldi daha güneş doğmadan. Sürün atlarınızı sürün, haydi Gondor'a.'' Bu sözlerle birlikte sancaktarı Gutlaf'tan büyük bir boru aldı ve ona öyle büyük bir güçle üfledi ki boru parçalara ayrıldı. Ve derhal ordudaki bütün borular birlikte kaldırılıp şakıdılar. O anda Rohan'ın boruların üflenmesi ovada bir fırtına, dağlarda bir gök gürültüsü gibiydi. ''Sürün atlarınızı sürün, haydi Gondor'a.'' Kral aniden Karyeli'ye seslendi ve at ok gibi ileri fırladı. Arkasından sancağı, yani yeşil ovadaki beyaz atlı bayrak havada dalgalandı. Fakat kral onu geride bıraktı. Arkasından hanedanının süvarileri şimşek gibi çaktı ama kral hep onlardan çok ilerideydi. Eomer önden gidiyordu. Miğferindeki beyaz at kuyruğu hızından uçuyordu. Atçanların öndeki ilk bölümü sahilde patlayan köpük köpük dalga gibi küpredi ama Theoden'e yetişemiyordu. Delirmiş gibiydi adeta, ya da babalarının cenk çılgınlığı damarlarında akmaya başlamıştı. Karyelin üzerinde eskilerin tanrıları gibi duruyordu. Tıpkı dünya daha gençken olan Valar Savaşı'ndaki muhteşem Orome gibi. Altın kalkanı ortaya çıkmıştı ve o da nesi? Güneşin sureti gibi parlıyor, çimenler Küheylan'ın ak ayaklarında yeşil alevler oluşturuyorlardı. Çünkü sabah ermişti, denizden gelen yel ve sabah erişmişti, karanlık geri çekilmişti. Mordor'un orduları ağlaşıyordu, dehşet sarmıştı her yanlarını. Kaçtılar ve öldüler, hiddetin nalları üzerlerinden geçti. Sonra bütün Rohan ordusu bir şarkıya başladı. Bir yandan biçtiler, bir yandan şarkı söylediler. Çünkü cengin keyfini çıkartıyorlardı. Zarif ve korkunç olan şarkılarının sesi şehire bile varmıştı. Bölüm 6. Pelennor Çayırları Savaşı. Fakat Gondor'a yapılan saldırıyı yöneten ne bir ork komutanıydı ne de bir eşkıya. Karanlık çok erken bölünmeye başlamıştı. Efendisinin tayin ettiği tarihten daha önce. O an için talih ihanet etmiş, dünya karşı gelmişti. Tam elini uzatmış tutacaktı ki Zafer elleri arasından kayıp gidivermişti. Ama onun kolu uzundu, hala komuta ondaydı. Büyük güçleri kullanıyordu kral. Yüzük Tayfı, Nazgul Efendisi olarak bir sürü silahı vardı. Cümle kapısını bırakarak gözden yok oldu. Yurtun kralı Theoden cümle kapısından nehire uzanan yola varmış, şehire doğru dönmüştü ve artık şehirden bir mil kadar uzaktaydı. Hızını biraz azaltmış, yeni düşmanlar arıyordu. Silahşörleri etrafına toplandı. Saklı miğfer bunların arasındaydı. İleride surlara daha yakın yerlerde elf miğferinin adamları muhasara aletlerinin arasında düşmanlarını ateş çukurlarının içine doğru biçiyor, kesiyor, sürüyordu. Hemen hemen Pelennor'un bütün kuzey yarısı istila edilmiş, kamplar ateşe verilmişti. Orklar avcıların önündeki sürüler gibi nehire doğru kaçıyorlardı. Rohirrim ise gönüllerinin dilediğince bir o yana bir bu yana gidiyordu. Fakat henüz kuşatmayı alaşağı edememiş, cümle kapısına ulaşamamışlardı. Kapının önünde çok düşman vardı. Üstelik ovanın diğer yarısında henüz dövüşülmemiş ordular bulunuyordu. Güneyde yolun gerisinde Haradrim'in ana gücü bulunuyordu ve burada onların atlıları kendi başkanlarının sancağı altında toplanmıştı. Başkanları baktı ve artmakta olan ışıkta kralın sancağını gördü. Sancak az ilerideydi ve etraflarında az sayıda adam vardı. Bunun üzerine kızıl bir öfkeyle yüksek sesle haykırdı. Al üzerine kara yılan olan sancağını göstererek bir yığın adamıyla yeşil üzerindeki ak atın üzerine geldi. Güneylilerin palalarını çekişi yıldızların pırıltılarını andırmıştı. Sonra Theoden onun farkına vardı. Saldırısını beklemeden Karyeli'ye seslenerek dosdoğru onu karşılamak için hücum etti. Karşılaşmalarının gürültüsü muazzam oldu. Fakat Kuzeylilerin ak şiddeti daha bir yanıyordu. Üstelik uzun mızraklarıyla gösterdikleri hüner daha fazla ve daha acımasızdı. Daha hızlılar ama Güneyliler arasından ormandaki ateş topu gibi yarıp geçtiler. Kuşatmanın ortasından dalıp geçti Tengeloğlu Theoden. Başkanlarını yere sererken mızrağı titremişti. Savruluverdi kılıcı ve sancağa doğru mahmuzladı atını. Gönderi ve sancakları biçti. Kara yılan düştü. O zaman öldürülmeden bırakılmış olan süvarilerin hepsi dönerek uzaklara kaçtı. Fakat o da ne? Aniden haşmetinin tam ortasında kralın altın kaplanı karardı. Yeni doğan sabaha gökyüzünden bir leke düştü. Etrafına karanlık çöktü. Atlar gerileyerek kişnedi. Eğerlerinden yere düşen adamlar yerde süründüler. ''Buraya, buraya!'' diye bağırdı Theoden. ''Kalkın Eol oğulları, korkmayın karanlıktan!'' Fakat dehşetle çıldıran kar yere şaha kalktı. Boşluğa tekmeler savurup büyük bir çığlıkla yana düştü. Kara bir ok delip geçmişti onu. Kral atın altında kaldı. Koca gölge düşen bir bulut gibi alçaldı ve bakın hele bu kanatlı bir yaratıktı. Eğer bir kuş idiyse o zaman bütün diğer kuşlardan daha büyük ve çıplaktı. Ne tüyü ne dikeni vardı ve geniş kanatları da boynuzlu parmaklar arasına gerilmiş deriden ağlara benziyordu. Çok pis kokuyordu. Belki de daha eski bir dünyanın yaratığıydı. Cinsi ayın altında unutulmuş soğuk dağlarda iyileşmiş, bugünlere kadar gerebilmiş ve iğrenç yuvasında şerre meyilli bu zamansız son yavrusunu yetiştirmişti. Karanlıklar Efendisi onu almış, sonunda uçan bütün diğer şeylerin çok ötesinde büyüyünceye kadar kötü etlerle beslemişti. Sonra da onu hizmetkarlarına binek olarak vermişti. Alçaldı alçaldı sonra parmaklı ağını katlayarak çatlak bir çığlık attı. Karyelen'in bedeni üzerine kondu. Pençelerini batırıp uzun ve çıplak boynunu uzattı. Üzerinde bir şekil oturuyordu, siyah pelerinli, kocaman ve tehditkar. Çelikten bir taç taşıyordu fakat cübbesiyle tacın kenarı arasında gözlerinin ölümcül pırıltısından başka hiçbir şey görünmüyordu. Nazgul Efendisi, havaya dönmüş, karanlık bozulmadan önce bineğini çağırmış ve sonra tekrar geri dönmüştü. Etrafa felaket saçarak, ümidi ümitsizliğe zaferi ölüme çevirerek. Kocaman kara bir topuz kullanıyordu. Fakat Theoden tamamen yüzüstü bırakılmamıştı. Hanedanından olan silahşörler ya etrafında katledilmiş olarak yatıyordu ya da çıldıran küheylanları gemi azıya alıp onları uzaklara taşımışlardı. Yine de hala orada duran biri vardı. Genç saklı miğfer, sadakati korkusuna baskın çıkmış ağlıyordu. Çünkü beyini babası gibi severdi. Bütün saldırı boyunca Merry onun arkasında hiç yaralanmadan taşınmıştı. Ta ki gölge gelinceye kadar. O zaman Yeltay içine düştüğü dehşetle onları atmış, şimdi de ovada deliler gibi koşturuyordu. Merry afallamış bir hayvan gibi emeklemeye başladı. Üzerinde öyle büyük bir dehşet vardı ki etrafı göremiyor, midesi bulanıyordu. Kralın adamı, kralın adamı diye haykırıyordu içeriden kalbi. Onun yanında kalmalısın, sizi babam sayıyorum demiştin ona. Fakat iradesi hiç cevap vermedi, bedeni titredi. Gözlerini açıp yukarı bakmaya cesaret edemedi. Sonra aklına düşmüş karanlığın arasından saklı miğferin sesini duyduğunu sandı. Ama o anda ses bir tuhaf gelmişti, tanıdığı başka bir sesi çağrıştırıyordu. Yıkıl karşımdan leş kargalarının başı, iğrenç yaratık, ölüleri rahat bırak. Soğuk bir ses cevap verdi. Nazgul ile avının arasına girme, yoksa seni sıran geldiğinde öldürmem. Alır bütün karanlıkların gerisinde etlerini yenip bitirileceği, kuruyarak büzüşen aklının kapaksız göz önünde çıplak bırakılacağı feryat evlerine taşırım. Bir kılıç şakırdadı kınından çekilirken. Ne istersen onu yap ama buna engel olacağım eğer elimden gelirse. Engel olmak mı seni ahmak seni, hiçbir ölümlü adam bana engel olamaz. Sonra Mary o saatte duyduğu seslerin en garibini duydu. Sanki saklı miğfer gülüyordu. Berrak sesi çeliğin şıkırtısı gibiydi. Ama adam değilim ki ben, karşında bir kadın var. Eomond'un kızı Eowyn'im ben. Sen benim ile beyim hısmım arasında duruyorsun. Yıkıl eğer ölümsüz değilsen, yoksa canlı da olsan, kara bir ölmemiş de olsan biçerim seni eğer ona dokunursan. Kanatlı yaratık kıza doğru bir çığlık attı ama yüzük tayfı hiç cevap vermedi. Sessizdi, sanki ani bir kuşku duyarmış gibi. Bir an için hayretin ta kendisi baskın çıktı Merry'nin korkusuna. Gözlerini açtı ve birden karanlık kalkıverdi gözleri üzerinden. Orada ondan birkaç adım ileride koca hayvan oturuyordu ve etrafındaki her şey karanlık gibiydi. Üzerinde Nazgul efendisi ümitsizliğin gölgesi gibi yükseliyordu. Biraz sol tarafta yüzü onlara dönük Merry'nin saklı miğfer dediği kişi duruyordu. Fakat kendini gizlediği miğfer düşmüştü başından. Bağından kurtulmuş parlak saçları soluk soluk altın ışıltısıyla omuzlarında parıldıyordu. Deniz gibi gri olan gözleri sert ve insafsızdı. Yine de yanaklarında gözyaşları vardı. Elinde bir kılıç vardı, kalkanını düşmanının gözlerinin dehşetine karşı kaldırmıştı. Eowyn idi bu, hem de saklı miğfer. Çünkü Merry'nin aklında Danharov'dan ayrılırken gördüğü yüzün anısı şimşek gibi çaktı. Hiç umudu olmadan ölümü aramaya giden birinin yüzü. Gönlünü acıma duygusu ve büyük bir merak aldı ve aniden soyunun o yavaş tutuşan cesareti uyandı. Ellerini sıktı, bu kadar zarif, bu kadar umutsuz olan bu kız ölmemeliydi. En azından tek başına yardım görmeden ölmeyecekti. Düşmanın yüzü ona dönük değildi ama o hala ya o ölümcül gözler üzerine düşerse korkusuyla hareket etmeye pek cesaret edemiyordu. Yavaş yavaş yan tarafa doğru emeklemeye başladı fakat kuşku ve garazla tüm dikkatini önünde duran kadına vermiş olan kara komutan ona çamur içinde debelenen bir solucandan fazla bir önem vermedi. Aniden koca hayvan iğrenç kanatlarını çırptı. Yarattıkları rüzgar pis kokuluydu. Tekrar havaya sıçradı ve sonra hızla çığlık atarak gagası ve pençeleriyle saldırarak Eowyn'in üzerine inmeye başladı. Yine de ürkmedi Rohirrim'in kızı, krallarının çocuğu, ince ama çelik bir bıçak gibi zarif ama korkunç Eowyn. Hızla bir darbe indirdi, ustaca ve ölümcül. Uzanmış boynu ikiye ayırdı ve kesilen kelle bir taş gibi düştü. Koskoca şekil çarpıp yıkılırken geriye doğru sıçradı. Geniş kanatlar gerildi, toprağa çöktü. Onun düşüşüyle gölge geçip gitti. Kızın etrafına ışıklar döküldü ve saçı güneş ışığında parladı. Yıkıntı içinden kara süvari uzun boyuyla doğruldu. Tehdit edercesine kızın üzerinde yükseldi.